Ayrım 4. Bir at bara girmiş. David Grossman. Sayfa 32. Nefes alıp verişini işitebiliyordum. Tamara'nın içimde büzüştüğünü hissettim.
Öfke dolusun dedi bana. Hayır, hasret doluyum diye geçirdim içimden. Görmüyor musun? Bütün deliller habis bir hasret vakası olduğuma işaret ediyor.
Öte yandan diye mırıldandı kahredici bulduğum ölgün ve mahzun bir sesle. Doğrusunu istersen stand-up'a karşı önceleri duyduğum heyecanı duymuyorum artık. Bir zamanlar heyecanlandırıyordu beni. Evet, ip üstünde yürümek gibi bir şeydi adeta. Her an yere yapışıp seyircilerin gözleri önünde hezimete uğrayabilirdi insan. Olayın püf noktasını kıl payıyla kaçırsan, sözcüğü cümlenin yanlış bir yerine koysan, sesin alçak çıkacağı yerde biraz yüksek çıksa, kalabalık anında senden soğur, işin biter. Ama bir saniye sonra doğru bir yerlerine temas etmeyi başardığında da sana iştahla bacaklarını açar. Köpek biraz su içti, uzun kulakları kabının iki yanından yere değiyordu. Tüyleri yer yer dökülüyor, neredeyse hepten kör. Veteriner kızımı uyutmamı istiyor. 31 yaşında veteriner. Onun gözünde ben de ötenazi için uygun bir adayım herhalde. Ayaklarımı bir sandalyeye uzatıp sakinleşmeye çalıştım. 3 sene evvel bu öfke patlamaları yüzünden işimi kaybetmiştim. Birden kafama dank ediyor. Kim bilir şimdi ne kaybediyorum.
Öte yandan diye sürdürdü lafını ve her birimizin kendi düşüncelerine gömülüp gittiği sessizliğin ne kadar uzun sürmüş olduğunu ancak o zaman fark ettim. Stand-up yaptığında bazen insanları güldürürsün, bu da az buz şey değildir.
Son birkaç sözcüğü usulca kendi kendine konuşurcasına söyledi ve haklı diye geçirdim içimden. Güldürmek sahiden az buz şey değil, büyük bir şey. Mesela ben, kendi gülüşümün sesini zor bela hatırlıyorum. O an bu konuşmaya iki insan evladı olarak sıfırdan başlamamızı rica etmek için dayanılmaz bir istek duydum. Böylece onu nasıl olup da unutabildiğimi, müthiş acı veren tek bir anıyı hatırlamaya duyulan tiksintinin geçmişi nasıl yavaş yavaş köreltip koca koca kısımlarını silebildiğini nihayet ona anlatabilirdim.
Senden ne mi istiyorum? Derin bir soluk aldı. Eh, doğrusunu istersen artık bunun bir önemi kaldığından dahi emin değilim.
Anladığım kadarıyla gösterine gelmemi istiyorsun.
Evet.
Ama niye? Benim orada bulunmamın sana ne faydası var?
İşte orası biraz karışık. Nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Yani bunu birinden istemek bir tuhaf geliyor insana.
Kısık sesle güldü.
Sözün özü, bu konuyu çok düşündüm. Kafamda uzun uzadıya evirip çevirdim ve bir türlü karar veremedim. Emin olamadım. Ama nihayet böyle bir şey isteyebileceğim yegane kişinin sen olduğunu anladım.
Sesinde yeni bir şey vardı. Neredeyse yalvarır gibi. Son arzunun çaresizliği. Ayaklarımı sandalyeden indirdim. Dinliyorum dedim.
''Bana bakmanı istiyorum.'' diye çıkardı ağzından baklayı nihayet. ''Beni görmeni, gerçek anlamda görmeni, sonra da bana anlatmanı istiyorum.''
''Ne anlatacağım ki sana?''
''Gördüğünü.'' ''Aç kulağını Netanya bebeğim, bu gece en baba şovu yapacağız. Naçizane kulunu sütyen parçalayan ayranlarıyla baş başa. Aynen o çengeli aç masa on, bırak özgür kalsınlar işte o kadar.'' Az önce duyduğumuz iki toplu bir selam ateşiydi sanırım, yanılıyor muyum?
Kalabalık gülüyor ama kısa, yavan bir gülüş bu. Gençler biraz daha uzun gülüyor ve sahnedeki adam hoşnutsuz oluyor. Eli yüzünün önünde en çok acıtacak nokta yaranırcasına daireler çiziyor. Parmaklar aralanıp kapanan yelpaze gibi bitişirken insanlar büyülenmişçesine o eli izliyor. Bu çok saçma diye geçiriyorum içimden. Böyle bir şey olmaz. İnsanlar durduk yere böyle vurmazlar kendilerine.
Ban kafa diyor kısık bir sesle ve bu lafı fısıldayan bizzat o elmiş gibi duruyor. Man kafa, yine doğru düzgün gülmediler bak. Bu gecenin altından nasıl kalkacaksın acaba?
Parmaklarının korkuluğu ardından buz gibi bir tebessüm atıyor.
Eskiden olsa bu kadarcık mı gülerlerdi? Senin alışık olduğun kahkahalar bunlar değil, diyor hüzünle düşüncelere dalarak ve kendi kendisiyle bizim de kulak misafiri olduğumuz bir sohbete girişiyor. Belki kendine yanlış bir iş seçtin Domali, belki emekliye ayrılmanın zamanı geldi.
korkunç derecede duygusuz bir sükunetle kendi kendine konuşmayı sürdürüyor.
Aynen, istifanı bas, ununu ele, eleğini az. Hatta hazır başlamışken kendini de az. Ama ne dersin, bir de papağanı denesek mi? Son bir şansa.
Elini yüzünden uzaklaştırıyor ama havada asılı bırakıyor.
Pekala, madem adamın birinin küfür etmeden duramayan bir papağanı varmış. Hayvan sabah gözlerini açtığı andan uykuya dalıncaya dek aklınıza gelip gelebilecek en belden aşağı, en galiz küfürleri peş peşe sıralıyormuş. Adam da şansa acayip kültürlü, mürekkep yalamış, kibar bir beyefendiymiş.
Seyirci madalyonun fıkrayla anlatıcısından oluşan iki yüzünü her ikisinin birden cazibesine kapılmış halde izliyor.
Sonunda adamın çaresi kalmamış, papağanı tehdit etmeye başlamış. Eğer küfür etmeyi kesmezsen seni dolaba kilitlerim.
Bunu duyan papağan iyice zıvanadan çıkmış ve bu kez yiddiş dilinde ana avrat sövmeye koyulmuş. Duruyor, kalçasını usulca vurarak kendi kendine yüksek sesle gülüyor.
Ciddi söylüyorum Netanya, buna bayılacaksınız. Buna bayılmamanıza imkan ve ihtimal yok.
Kalabalığın gözü adamın üzerinde, o gözlerden birkaçı elin aniden yüze yürüyüvermesi ihtimaline karşı kendisini hazırlayarak kısılıyor.
Neyse, adam papağanı tuttuğu gibi yakalamış, onu dolabın içine atmış ve dolabın kapısını kilitlemiş. Papağan dolabın içinde açmış ağzını, yummuş gözünü. Ana avrat düz giderek öyle bir saydırmış ki adam utancından yerin dibine geçmek istemiş. Sonunda daha fazla dayanamayarak dolabı açmış ve papağanı iki eliyle birden tutup kıstırmış. Hayvan çığlıklar atıyor, yakası açılmadık küfürler ediyor, ısırıyor, adama hakaretler yağdırıyor, hatta iftiralar atıyormuş. Bunun üzerine adam onu mutfağa götürmüş, buzluğu açmış, papağanı içeri atıp kapağı da üstüne kapamış.
Ortama bir sessizlik hakim. Şurada burada birkaç temkinli gülümseme seçiliyor. İnsanlar adamın tıpkı sağılan bir yılan gibi ağır bir döngüyle birbiri etrafında dönenen ellerine kilitlenmişe benziyorlar.
Adam kulağını buzluğa dayamış ve içeriden yine küfürler, eşelenme ve kanat çırpma sesleri duymuş. Bir süre sonra sesler kesilmiş. Bir dakika, iki dakika geçmiş, çıt çıkmamış. Sessizlik. Hayvanın gıkı çıkmıyormuş. Adamı bir endişedir almış. Papağan ya orada donarak öldüyse, ya vücut ısısı düştüyse, bilmem ne diye vicdanı sızlamaya başlamış. Kendini en kötüsünü hazırlayarak buzluğun kapısını açmış. Ayakları titreyerek dışarı çıkan papağan adamın omzuna tünemiş ve şöyle demiş.
Efendim, sizden ne kadar özür dilesem az, nedenli müteessir olduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Bundan temelli sahibim efendim, dudaklarımdan edepsiz tek bir kelime dahi çıktığını duymayacak.
Adam kulaklarına inanamayarak papağana baka kalmış. Derken papağan sormuş.
Bu arada efendim, tavuk ne kabahat işlemişti acaba?
Kalabalık kahkahaya gömülüyor, tutulmuş dev bir soluğun kahkaha halinde tahdiyesi. Sanırım sahnedeki adamı kendi ellerinin şerrinden korumak için gülüyorlar biraz da. Burada nasıl tuhaf bir mutabakat şekilleniyor, benim bundaki rolüm ne? Soluk benizli genç çift masalarının üzerine eğiliyor, dudakları gergin bir şekilde handiyse tutkuyla dışarı fırlamış. Acaba yine kendisine vursun diye mi bekliyorlar? Dovale başı eğik, alnı kırışık halde kahkahalara kulak veriyor. Kahkahaların hacmini ve süresini ölçtükten sonra
ne yapalım diye iç çekiyor. Bunlardan anca bu kadar randıman alacağım herhalde. Belli ki müşkül pesent, hem görgülü hem de kültürlü bir topluluk var karşında Dovi. İçlerinden bazıları solcu bile olabilir. Ki bu da kendini haklı görme esintileri taşıyan, daha dediğim dedik çaldığım düdük bir tavır gerektirir.
Derken bağırarak kendini fiştekliyor.
Evet, nerede kalmıştık?
Doğum günlerini yaptık ki bildiğiniz gibi doğum günü bir vicdan muhasebesi günüdür. İnsanın kendi ruhunun derinliklerine eğildiği bir gün.
Tabii ruhunuz varsa, yalan olmasın, benim şu halimle bir de ruh idame edecek maddi durumum yok. Ruh dediğin 7-24 bakım ister sonuçta, öyle değil mi? Masrafı derdi bitmek bilmez. Her Allah'ın günü, hatta günün her saati onu servise götürmek zorundasındır. Haklı mıyım? Yoksa haklı mıyım?
Bira bardakları tasdik edercesine havaya kalkıyor. Yüzünün önünde dönenip duran o elin halen etkisi altında olan bir ben varım görünüşe bakılırsa. Bir ben, bir de belki benden pek de uzakta oturmayan, böyle bir yaratığın var olabileceğine inanmakta güçlük çekercesine, adama sahneye adımı attığı andan itibaren hayretle bakmakta olan pek ufak tefek bir kadın. ''Haklı mıyım yoksa haklı mıyım?'' diye aykırıyor tekrar ve onay mahiyetinde birkaç homurtu ve böğürtü geliyor. ''Haklı mıyım yoksa haklı mıyım?'' diye gürlüyor havası çıktığı kadar. Bu kez seyirci de bağırıyor. ''Haklısın, haklısın!'' Ses düzeyi arttıkça adam da daha mutlu oluyor sanki. Ateşi körüklemekten, herkesin sahip olduğu bayağı soysuz bir tür salgı bezini uyarmaktan zevk alıyor. Ve birden olabilecek en basit ve açık şekilde burada olmak istemediğimi, burada olmama gerek de olmadığını anlıyorum.
Çünkü ruh denen şerefsiz bizi sürekli ters köşeye yatırır. Siz de fark ettiniz mi? Fark ettin mi Netanya?
Seyirci hep bir ağızdan kükrüyor.
Evet, fark etmişler.
Bir bunu ister, bir şunu. Bir an içini mutlulukla havai fişeklerle doldurup ayağını yerden keser. Bir dakika sonra kafanın orta yerine sopasını ekleştirdiği gibi seni gerisin geri yere yapıştırır. Bir an teke gibi azgındır. Sonra bir bakmışsın kayışı koparmış, bilgiçlik taslıyor bilmem ne. Olmaz olsun ya. İnsan böyle bir şeye nasıl tahammül edebilir sorarım size. Hem kim ne yapsın onu? Burnundan soluyor. Bu arada ben de çevreme bakınıyorum. Benim de fazlasıyla küçümen, neredeyse cüce olan o kadın haricinde herkes halinden gayet de memnun görünüyor.
Burada ne işin var sahi? 40 küsur sene önce birlikte özel ders aldığım birine karşı nasıl bir yükümlülüğüm var da kendimi kasıyorum? Ona 5 dakika daha vereceğim. Ne eksik ne fazla. Ve 5 dakikanın sonunda hala aynı telden çalıyorsa o zaman gideceğim. Telefonda nasılsa bu teklifinin çekici bir yanı vardı. Hem sahnedeyken de yıldızının parladığı bazı anlar olduğunu inkar edemem. Kendine vurduğunda mesela orada bir şey vardı. Ne olduğundan emin değilim. Belki birden önümüzde açılıveren ayartıcı bir uçurum. Herif kesinlikle aptal da değil, hiçbir zaman değildi. Dahası bu gece ondaki bir şeyi gözden kaçırdığıma da eminim. Ne olduğunu tam olarak kestiremediğim bir işaret, içinden bana seslenen bir şey. Zengin kalkışına hazırlanıyorum. Hayır, beni suçlayamaz. Sonuçta gayret gösterdim. Ta Kudüs'ten geldim. Neredeyse yarım saat boyunca onu dinledim. Ama ne aklımı başımdan alacak, ne gönlümü fethedecek bir şeye rastlayamadım. Zararın neresinden dönsem kârdır sonuçta. Ruhun siktirici ölümsüzlüğü denen akla ziyan görüşe karşı bir başka ateşli nutuk atmaya girişiyor. Meğer ruhla beden arasında bir seçim yapabilseymiş, bedeni seçmekte bir an bile tereddüt etmezmiş.
Bir beden düşünün, bütün ayak bağlarından kurtulmuş, ipoteksiz diye bağırıyor. Ne bir düşünce, ne bir anı, bir çayırda zombi gibi hoplayıp zıplayan aptal bir beden sadece, yiyip içen, şuursuzca düzüşen.
Lafın burasında kalçalarını keyifle ileri geri hareket ettirip sırıtarak dediğinin görsel canlandırmasını yapıyor. Hesabı istemek üzere garson kıza el ediyorum. Onun misafiri olma şerefi de eksik olsun. Ona hiçbir şekilde borçlu kalmak istemiyorum. Zaten hali hazırda bu dünyada şamar oğlanı sayılırım. Buraya gelmek büyük bir hataydı. Garson kıza el ettiğimi görüyor ve yüzü düşüyor. Düşmek ne kelime. Resmen allak bullak oluyor.
Şaka bir yana, sahiden diye ünlüyor ve konuşmasını süratlendiriyor. Bugünlerde bir ruh barındırmanın ne demek olduğunu tam anladınız mı acaba? Düpedüz bir lüks, ciddiyim. Hesabı kitabı bir yapın, size hafif alaşımlı jantlardan daha pahalıya mal olduğunu göreceksiniz. Üstelik giriş seviyesinde bir ruhtan bahsediyorum. Shakespeare, Chekhov veya Kafka ayarında olanından değil. Bu arada bunlar çok baba yazarlar, öyle duydum. Şahsen okuduğumdan demiyorum yoksa. Size duygusal bir itirafta bulunacağım sırası gelmişken. Bende acayip bir disleksi var, ölümcül düzeyde. Yemin ederim doğru. Ben henüz ceninken fark edilmiş. Teşhisi koyan doktor annemle babama kürtajı salık vermiş.
Kalabalık gülüyor, ben gülmüyorum. Eskiden bana isimlerini duymuş olduğum ve birkaç sene sonra gireceğim üniversite sınavında soru olarak karşıma çıkacak bir takım kitaplardan bahsettiğini belli belirsiz hatırlıyorum. ama sahiden okumuş biri edasıyla söz ederdi onlardan. Suç ve ceza onlardan biriydi. Yanılmıyorsam dava veya şatoda. Şimdi ise sahnede bir dizi kitap ve yazar adını kusarcasına ağzından püskürtüyor ve hayatında birini bile okumadığına dair seyirciye yeminler ediyor. Sırtımın yukarısında bir kaşıntı başlıyor. Bir nevi köylü cehaletinin bezirganlığını yaparak kalabalığa şirin mi görünmeye çalışıyor? Yoksa ucu bana dokunacak bir dalavere mi çeviriyor diye merak ediyorum. Garson kıza sabırsız bir bakış atıyorum. ''Sonuçta baktığınızda neyim ki ben?'' diye bağırıyor. ''Fırsatçının tekiyim, öyle değil mi?'' Lafın burasında bütün bedeniyle bana dönüyor ve buruk bir havayla gülümsüyor. ''Zira stand-up dediğiniz nedir ki nihayetinde? Hiç düşündünüz mü?'' ''Benden söylemesi Netanya. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ciddi ciddi düşündüğünüzde acınası bir eğlence biçimi. Neden biliyor musunuz? Çünkü terimizin kokusunu alabiliyorsunuz. Sizi güldürme gayretimizin kokusunu. İşte nedeni bu.'' Koltuk altlarını kokluyor ve yüzünü buruşturuyor. Seyirci de kafası karışmış halde azıcık gülüyor. Sandalyemde doğrulup kollarımı kavuşturuyorum. Çünkü bence bu bir savaş ilanı. Sesini daha da yükselterek ''Ne kadar zorlandığımızı yüzümüzde ayna gibi görüyorsunuz.'' diyor. ''İnsanları ne pahasına olursa olsun güldürme zorunluluğunun baskısını. Bizi sevin diye resmen yalvar yakar oluşumuzu.'' Bu repliklerde sanırım telefon konuşmamızdan seçme inciler. İşte tam da bu nedenle bayanlar baylar, şu anda büyük bir heyecan ve şerefle acınası ve sefil sanatımızı alenen desteklemek üzere bu akşam sessiz sedamız aramıza katılmış bulunan ülkenin en yüksek yargı organından Yüksek Mahkeme Yargıcı Avishai Lazar'ı takdim etmek istiyorum. Bayanlar ve baylar, karşınızda Yüksek Mahkeme! Ve kalleş soytarı esas duruşa geçip topuklarını birbirine vuruyor. Derken oturduğum yöne doğru yerlere kadar eğiliyor. Dönüp bana bakanların sayısı giderek artıyor. Kimileri gayri ihtiyari bir itaat içinde alkışlıyor. Bense salakça geveliyorum. Yüksek Mahkeme değil, bölge mahkemesi. Hem zaten emekli oldum çoktan. Gümbür gümbür sıcak bir kahkaha atıyor ve beni kendisiyle birlikte gülümsüyormuş gibi yapmak zorunda bırakıyor. Buradan öyle kolay kolay çıkmama izin vermeyeceğini başından beri biliyordum. Bütün bu olayın, o davetinin, o saçma sapan ricasının bir tuzak, üstelik kendi ayaklarımla budala gibi içine düştüğüm bir tuzak olduğunu, onun kişisel intikamı olduğunu biliyordum. Doğum günü olduğunu ilan ettiği andan itibaren, ki telefonda konuştuğumuza hiç söz etmediği bir ayrıntıydı bu, o boğulma hissi üstüme çöreklenmişti. Kötü zamanlama timsali garson kız önüme hesabı koyuyor. Seyircilerin hepsi dik dik bana bakmakta. Nasıl karşılık vermem gerektiğini kestirmeye çalışıyorum ama her şey bana göre biraz fazla hızlı gelişiyor. Aslına bakılırsa akşamın başından beri yalnız bir hayatın ne kadar yavaş aktığını, beni nasıl miskinleştirdiğini hissetmekten kendimi alamıyorum. Adisyonu kaplayıp küllüğün altına sıkıştırıyorum ve gözlerimi ona dikiyorum. Nerede kalmıştık? Evet, basit bir ruhtan bahsediyorum. Ufak bir sırıtışı bastırıyor ve kulübün işletmecisine bana bir bira daha göndermesi için el ediyor. Onun ikramı. Acemi bir ruh, herhangi bir yükseltme görmemiş, janjansız, bildiğiniz alarede temel ruh, güzel yemek, biraz içmek, kafayı bulmak, günde bir kez gelmek, haftada bir kez düzüşmek ve dertten tasadan azade olmak isteyen bir adamın ruhu yalnızca. Gelin görün ki işler bu kadar basit olamıyormuş. O baş belası siktirici ruhun meğer ihtiyaçları varmış, hem de ne ihtiyaçlar. Saysak buradan Bağdat'a yol olur. İhtiyaçları bir yana, kendi sendika temsilcisi bile varmış. Bir kez daha elini havaya kaldırıyor ve parmaklarıyla saymaya başlıyor. Neymiş efendim? Aşk acısı, varan bir. Sonracığıma vicdan azabı, varan iki. Sonra illa kötü bir şeyler olacağına dair hisler, varan üç. Olacakların biteceklerin korkusuyla gece yatakta dönüp durmalar ve kabuslar, varan dört. İnsanlar halden anlarcasına başlarını sallıyor ve adam gülüyor. Yemin ederim hayatımda hiçbir sorunumun olmadığı yegane zaman sünnetlerimin yerli yerinde olduğu günlerdi. Kalabalık kahkahadan kırılıyor. Bir avuç fıstığı ağzıma tıkıp sanki onun kemikleriymişçesine dişlerim arasında öğütüyorum. Sahnenin ortasında spot ışığının tam altında gözleri kapalı durmuş, kusursuz bir hayat felsefesinin sırlarını ifşa edermiş gibi başını sallıyor. Arada birkaç alkış çınlıyor. Alkışlara da bir anda yükselen çiğ, ay evet çığlıkları eşlik ediyor. Özellikle de kadınlardan geliyor çığlıklar. Bu adam ne yakışıklı, ne heyecan verici, ne de çekici bence. Ama insanların bir güruha, ayak takımına dönüşmesini sağlayan, yumuşak karınlarını bulup onları ortadan kıskıvrak yakalamanın sırrına ermiş. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.